Ayrım 9. Jean-Paul Sartre Küba'yı anlatıyor. Sayfa 103. İnra, Toprak Reformu. 17 Mayıs 1959, bütün Kübalılar için gerçeğin günüydü. Hükümet Toprak Reformu Kanunu'nu ilan etti. Pratik, ayrıntılı, gecikmeksizin uygulanması mümkün olan bu kanunun getirdiği hükümler tahmin edildiğinden çok daha radikaldi. İlan tarihinden itibaren yabancılar ne kendi hesaplarına ne de bir kuruluşun temsilcileri olarak Küba ülkesinden bir karış toprağı satın alamayacaklardı. Latifundiyalar da ortadan kaldırılıyordu. Hiç kimse 30 kabelleria, 4000 dönüm topraktan fazlasına sahip olamayacaktı. Ayrıca toprağa sahip olabilmek için şu şarta uymak gerekiyordu. 4000 dönüme kadar olan topraklar sahiplerine üzerinde fiilen çalışması şartıyla bırakılıyordu. Eğer topraktan elde ettiği kira ile yaşıyorsa, toprak o toprağı işleyenlerin olacaktı. 4000 dönümün üstünde kalan topraklara devlet el koyacak ve fazla kabelleryaları köylüler ve tarım işçileri arasında paylaştıracaktı. Hiç kimse aynı zamanda hem bir şeker kamışı plantasyonuna hem de bir şeker fabrikasına sahip olamayacaktı. Böyle bir durumda kendisine sadece fabrika bırakılacak, plantasyon elinden alınacaktı. Malı devlet tarafından kamulaştırılan bir şahıs veya şirkete devlet bonolarla ödeme yapacaktı. Kurtarılan topraklar ulusal planda bir yeniden dağıtıma tabi tutuldular. Bu işi yapmak üzere hükümet özel bir ofis kurdu. İnra, Toprak Reformu Milli Enstitüsü. İki kabelleryalık bir toprağın 5 kişilik bir aileyi geçindirmeye yeterli olduğu temel ilke olarak kabul edildi. İnra, bu ilkenin ışığında toprağın dağıtımını yönetecekti. Fakat bu parselleme bazı mahsullerin mahvolması tehlikesini yarattı. Bir devrim olsun olmasın, özellikle şeker kamışı, her zaman geniş açıklık sahaların varlığını ve çok sayıda insanın bir arada çalışmasını gerektirir. Bu sahaların elde edilmesi için plantasyonların küçültülmesinin üretimde bir düşüşe yol açacağı mutlaktır. Bunun için kanun milli çıkarların gerektirdiği şekilde toprağın ya parçalara bölünmesini ya da bölünmeden bir kooperatife devredilmesini öngörüyordu. Gerçekte buna ürünün kendisi karar verdi. İnra'dan ya tek tek işçiler ya da çalışma grupları talep etti. Toprak reformu kanununun temel özellikleri bunlardı. Küba hükümeti halkı ikna etmek için durup dinlenmeden reformu izah etti. Gerçekte hükümetin halkın büyük desteğinden başka bir gücü yoktu. Bu nedenle her kanunun başına pedagojik bir başlangıç kısmı koyma alışkanlığı geliştirdi. Çoğu hayranlık verici bir açıklık ve kesinlikle yazılmış olan bu metinlerde nesnel durum, bu durumun tehlikeleri ve gerektirdikleri yurttaşlara anlatılmaktadır. Zorunlu amaçlar yanı sıra onlara ulaşmak için kullanılacak yollar gösterilmiştir. Alınan kararların gerekliliğini anlamak için sadece bu başlangıç bölümlerini okumak yeterlidir. Fransa'da kimseden kanunu bilmemesi istenmez. Küba'da herkesten kanunu anlaması istenir. Çoğu hukuk öğrencisi ya da hukukçu olan bu yeni kuşak, yasal biçimliliğe olan nefretiyle kararlarını mantığa dayandırmak istiyordu. Adada İspanya'nın güzel ve soylu sesiyle yeni rasyonalizmin kesin ve tutkulu keskinliğini birleştiren yeni bir dil yaratılmaktadır. Bu metinler arasında Küba dilinde ve insan kurumlarının evrensel tarihinde bir dönüm noktası teşkil edeni, en güçlü ve unutulmaz olanı Toprak Reformu Kanunu'nun başlangıç bölümüdür. Bütün ümitler bu belgeye bağlanmıştı. Bu birkaç sayfa içinde Castro'ya kazanacak ya da her şeyi kaybedecekti. Sonunda kazandı. Kanunun gerekçeleri bütün dünyada halkların sömürgeciliği ezdiği bu günlerde az gelişmiş ülkelerin dünyaya ilan ettikleri bildiriyi temsil eder. Buraya bütün dillere çevrilmesi gereken bu çok önemli başlangıçtan ancak bir iki parça aktarabileceğim. Kübalıların gözlerini açan sözler bu parçalarda yer alır. Toprak reformunun iki temel amacı vardır. A. Endüstriye ham madde sağlamak, ulusun gıda maddelerine olan ihtiyacını karşılamak, tarımsal ürünlerin ihracını ve buna karşılık bize gerekli olan yabancı malların ithalini artırmak amacıyla yeni ürünlerin ekilmesini ve yaygınlaştırmasını kolaylaştırmak. B. Köylü halkın satın alma gücünü artırarak iç pazarı, aile, ev geliştirmek. Başka bir deyişle, çok sınırlı olan tüketim yüzünden batmış olan endüstrileri yeniden geliştirmek ya da bizde alıcıların azlığı yüzünden hiçbir zaman başlatılmamış olan endüstrileri yaratmak için milli talebi artırmak. Castro'nun değeri ve düşünme kudreti bu birkaç basit cümleyle ortaya çıkmaktadır. O Mayıs ayı gelinceye kadar Küba'da herkes toprak reformunu eski rejimin yıkılmasını amaçlayan olumsuz bir tedbir olarak görüyordu. Şimdi ise başlangıcın ilk okunuşunda devrimin olumsuz döneminin sona erdiği anlaşılıyordu. Hiçbir yerde kanun halkın direnişiyle karşılaşmadı. Kanun reformu üretici güçlerin ve üretim ilişkilerinin temel örgütlenişi olarak tanımlıyordu. Hiçbir gerçek gizlenmemişti. Başlangıç bölümünü ne sefaleti ne de sosyal adaletsizliği gizliyordu. Fakat bundan sorumlu olanların bir bir sayılmasına önem vermemişti. Köylü sınıfların içinde bulunduğu acı durumdan söz etmesinin tek nedeni, sadece durumu doğru ve tam olarak ortaya koymak kaygısıydı. Milletin toplam üretimini artırmak için tarımın mümkün olan en kısa zamanda makinalaştırılmasıyla her bir bireyin verimliliğini artırmak gerekiyordu. Bugün değil fakat yarın. Ancak ilk önce köylülerin şu üç sürekli dertten kurtarılmaları gerekiyordu. Yoksulluk, hastalık, cehalet. Başlangıcı okuyanlar davaya kazanıldılar. Çünkü bunlar ilk devrimci kanununun bu giriş bölümünde Küba devriminin anlamını ve özgünlüğünü keşfettiler. Eski rejimi yıkmak yenisinin temelini atmakla başlıyordu. Hain yöneticileri ülkeden kovmak ve sistematik olarak boş bırakılmış milyonlarca dönüm toprağı millete geri vermek, bir anda ürünleri çeşitlendirme imkanlarını sağlamak demekti. İşlenmemiş toprakları köylüler arasında bölüştürmek, çeşitlendirmenin gerçekleştirilmesi demekti. Bu yeni toprak sahipleri, topraklarının darlığı yüzünden bu topraklardan azami şekilde yararlanmaya zorlanacaklardı. Herkesin kendi toprağı üzerinde çalışması, geri usullerle yapılan tarımın yerine ileri usullerle yapılan tarımı getirecekti. Büyük toprak sahiplerinin gücünün ve onların yabancı üreticilere olan bağımlılıklarının bir vuruşta yıkılması, o anda ulusun gıda maddeleri bakımından bağımsızlığını kazanması demek olmuştu. Bu verimli ada, kendi geçimini kendi kendine sağlamak hakkını elde etmişti. Bundan böyle iki misli pirinç ekeceklerdi. 1960 mahsulüyle birlikte Küba, bu temel gıda maddesi alanında yabancılara bağımlılıktan kurtulmuş olacaktı. Diğer gıda maddeleri alanında değişme daha da büyük olacaktı. 1959-1960 mevsiminde domates için savaşıldı ve kazanıldı. İç pazarı doyurmakla yetinmeyen ekiciler bu alanda eskiden Küba'ya domates satanlarla Latin Amerika pazarında rekabete girişeceklerdi. Fakat her şeyden önce hükümet köylerdeki yaşama seviyesinin yükseltilmesinin öncelikle adaletin sağlanmasına yönelen bir tedbir olmayıp milli ekonomiyi, toplumsal yapıyı değiştirerek yeniden işler bir hale getirmek için bir çaba olduğunu halka uygun bir dille açıkladı. Endüstrisinin bulunmayışından dolayı ada 50 yıldır gıdasız kalmıştı. Bir iç pazarın bulunmayışından dolayı da endüstri kurulamıyordu. Bir buhran sırasında İngiltere'de her duvara şu çağrının yapıştırılmış olduğunu hatırlıyorum. İngiliz malı satın alınız. Fakat 1959'dan önce Küba'da kim Havana duvarlarına Küba malı satın alınız diye yazabilirdi? Zenginler adayla alay ediyorlardı. Yoksullarınsa meteliği yoktu. Sonucun ne olduğunu söylemiştim. Yoksullar alınlarını teriyle dolarları kazandılar, biriktirip zenginlere verdiler, zenginler de parayı ABD'nin yapımcılarına teslim ettiler. Para sürekli olarak dışarıya sızdı. Zenginler karşılığında otomobiller, buzdolapları aldılar ama Küba milleti hiçbir şey almadı. Ne kadar çalışırsa çalışsın, Küba her gün biraz daha yoksullaştı. Reform çözümü getirdi, küçük bir tüketici grubunun ülke dışında yaptığı cömertçe harcamalarla geri kalan tüketici kitlesini mahvetme olasılığı tamamen ortadan kaldırıldı. Reform bu asalakların yaşama biçimlerini değiştirdi. Dolayısıyla ülke dışındaki harcamalarını kıstı. Zenginlerin ihanetini tamamen önlemek için hükümet lüks ithal malları üzerine çok ağır vergiler koydu. Bu iki birbirini tamamlayıcı tedbir, gelirlerine el konulması ve ithal vergileri kanamayı durduran bağlar oldu. Yarılmış damarı sıkarak kanamayı durdurdular. Fakat eğer aynı kanun aynı zamanda yoksullara düşen payı artırıp bir iç talep yaratacak ve endüstrileşmeyi teşvik edecek şekilde işçilerin içinde bulundukları şartları değiştirmemiş olsaydı bunların hiçbir yararı olamazdı. Noel Baba'ya inanmamalıyız. Kübalılar endüstrileşmenin yavaş olacağını, ihtiyatla yürütülmesi gerektiğini biliyorlar. Sermaye, fabrikalar, makinalar her yerde olduğu gibi Küba'da da kendine özgü alışkanlıklara, atalete sahiptir. Talep ne kadar çok olursa olsun fabrikalar yerden fışkırmaz. Küba sömürge ekonomisini ortadan kaldırmak istemektedir. Hükümet az gelişmişliğin klasik yapılarına, büyük çapta yabancı sermayeye dayanan madencilik ve tarımsal üretim, transformasyon endüstrileri geliştirerek yeni ve zorunlu bir sektör eklemeyi tasarlamaktadır. Fakat biraz alçak gönüllü olmak gerekir. Hatta uzun bir süre için. Küba tüketim malları üretecektir. Fakat bugün için makine yapmayı, makine aksamı üretmeyi hayal bile edemez. Böyle bir şey 6-7 milyonluk bir nüfus için talihsiz ve yararsız bir yük olacaktır. Bundan dolayı ağır endüstri olduğu yerde yani dışarıda kalacaktır. Ama bir ülkenin bağımsız olması için ithal mallarının kısıtlanması gerekmez. Kendisini tek bir satıcıya, dolayısıyla tek bir alıcıya bağlayan tercihli bir rejimden kurtaracak olursa, alımların artışını satımların artışına nazaran ikinci plana düşürerek dış ticaret dengesini eşitleyecek olursa, yararsız alımları yüksek vergilerle engelleyecek olursa ve eğer hangi ithal mallarını milli çıkarlara uygun olduğunu kesin olarak tayin edecek olursa, gerçekten var olan egemenliğini ittifakları bozarak ve müşterileri değiştirerek manevra serbestisini sürekli olarak garanti altına alan dünya çapında bir strateji üzerine kuracaktır. Eskiden büyük toprak sahipleri tek ve aynı darbeyle ürünlerin çeşitlendirilmesini ve endüstrileşmeyi imkansız kılmışlardı. Reform Kübalılara ürünlerin çeşitlendirilmesinin bir an önce gerçekleştirilmesinin kısa sürede endüstrileşmeyi başlatacağını anlattı. Reform yalan söylemiyordu. Ürünlerin çeşitlendirilmesi ve iç talebin artması bir ve aynı şeydir. Köylü yığınlarının baskısı altında alıcıların azlığı yüzünden durmuş olan makinalar yeniden harekete geçti. Bugün isyancıların zaferinden bir yıldan fazla bir süre sonra 125 bin işsize iş bulundu. 1960 Aralığı geldiğinde 330 binden fazla işsize iş bulunmuştu. Devrim Mayıs ayında radikalliğini ortaya koydu. Büyük toprakları parçaladı, bundan çok az insan ürktü. Reform konumundaki başlangıçtan sonra sadece Küba'nın içinde bulunduğu şartların bu parçalamayı zorunlu kıldığı herkes tarafından anlaşılmıştı. Yeni yöneticiler ideolojiyi umursamıyorlardı. Bazı liderler bu konuda hiçbir şey bilmiyorlardı. Diğerlerine göre, örneğin Haberleşme Bakanı Oltuski'ye göre hiçbiri tatmin edici olmamakla beraber bütün teoriler ilgi çekiciydi. Çok genel ya da çok özel en iyi teoriler bile eksikti. Bu teoriler Küba'da doğmamıştı. Bunlar şeker sözleşmelerinin tahliline dayanmıyordu. Hiç şüphesiz kendini sosyalist olarak ilan edecek bir devrim şiddetli bir direnme ile karşılaşabilirdi. Fakat toprak reformu kendine bir ad vermedi. ve bunda da haklıydı. Geri ülkelerdeki feodal rejimler dışında artık pek rastlanmayan bir mülkiyet rejimini yıktı. Büyük toprak sahiplerinden geri alınan toprak bir aileye iki kabellerya paylaştırıldı. Yapılan neydi? Avrupa'nın çehresini değiştiren devrimlerin 1,5 yüzyıl önce yaptığı reform tarlalara burjuva mülkiyetini getiriyordu. Toprağın parçalanıp köylüler arasında dağıtılmadığı diğer, şimdi çoğu hallerde topraklar aksine bölünmeksizin bir kooperatifte devredildi. Bu diğer hal sosyalist deneylerden esinlenmiş gibi görünüyordu. Kısacası her şey kaybolmakta olan feodal mülkiyetin yerini bugün her yerde görülen iki tip mülkiyet biçimine bıraktığını gösteriyordu. Ama Küba'da kooperatifler eşyanın tabiatı gereğiydi. Ne olursa olsun şeker kamışı büyük alanların varlığını gerektirir. Eski latifundiyaların boş toprakları artık yoktur. Bu topraklar başka üreticilere başka ürünler yetiştirmeleri için verilmiştir. Fakat milyonlarca yeşil renkli kamışıyla plantasyonlar şeker üretimi mahvedilmedikçe bölünemez. Plantasyona rekabetleriyle, çıkarlarıyla kullandıkları araç ve teknikleriyle birbirlerine karşıt kılınmış, birbirlerinden tecrit olunmuş 20 bin küçük üretici yerleştirilebilir mi? Ayrıca bu balta girmemiş kamış ormanında küçük mülkleri birbirinden ayıran sınırlar nasıl tayin edilebilir? Bir de siparişleri yapan ve mahsulün kaldırılmasını bekleyen fabrika sorunu vardır. Kamışları birlikte kesip birlikte yüklemek zorunda olduğunuz sürece küçük bir toprak parçasının ürünü üzerindeki özel mülkiyetin ne yararı vardır? Şeker kamışı ortaklaşa teşebbüs birliğini gerektirir. Bu birlik eskiden borçlu, topraksız, yoksul ve köleleştirilmiş emekçilerin feodal topluluğuydu. Yarın üretim kooperatifi olacak. Önemli olan ilkeler ve kanılar değildir. Kolektif bir örgüt haline dönüştürülen eski rejimin kendisidir. Ve sadece şu nedenden dolayı feodal plantasyon şekerin özelliklerine kendini uydurmak için bir çalışma topluluğu şeklinde örgütlendirilmiştir. Bu Küba'nın talihidir. Küba'da çok yakın bir geçmişte sosyalist Avrupa'yı kana bulayan çelişmeler yoktur. İşçiler arasında toprağa ortaklaşa işleme zorunluluğuyla toprağa tek başına sahip olma hırsı çatışmayacaktır. Toprak reformu kanununu tekrar okuyun. Kooperatif kelimesi birden, hiçbir gizlilik taşımadan kendini tantanayla ilan etmeksizin ortaya çıkar ve kanun ne onu tanımlamaya ne de haklı göstermeye gerek duyar. Bunun nedeni basittir. Geleneklerin ve ihtiyaçların bir ürünü olan kooperatifler kurulmadan önce de vardılar. 1958'e kadar Büyük Latifundiya'yı görenler orada nelerle karşılaşıyorlardı? Boş bir saray, bir kahya ve bir tarım işçileri topluluğu. Bugünse saray yine boştur. Kahya ya ortadan kaybolmuş yahut da iş değiştirmiştir. İşçiler pratik bilgileriyle, toprakla olan deneyimleriyle, aletleriyle yine oradadırlar. Her rejimde üretimin sürekliliğini sağlamaktadırlar. Bu insanların hepsi birbirlerini tanırlar, türlü acıları olmuş ve bu acılara ortaklaşa göğüs germişlerdir. Her şeyden önce birlikte çalışmaya alışkındırlar. Bu ilkel ve geleneksel ortaklaşalık, yıllarca omuz omuza çalışma, tek başına var olduğundan, bunun varlığı kaçınılmaz olduğundan reform, toprağı işleyenleri bir bütün olarak işledikleri toprağın intifa hakkına sahip kıldı. İşte vaftiz edilmiş kooperatif böyle doğdu. Pratikte bu çok önemli bir dönüşümdü. Toprağı işleyenler aracılara gerek kalmaksızın elde ettikleri ürünü şeker fabrikasına satacaklar ve hiç olmazsa ilkede bütün kâra sahip olacaklardı. 1959'dan önce toprak işçileri ihtiyaçlarını en yakın köy bakkalından sağlıyorlardı. Bu lütufkar tacirde en yakın rakibinin en az 20 mil uzakta olmasından yararlanarak kendini bir tekelci olarak görüyor ve fiyatları egemen iradesiyle tayin ediyordu. Mevsimlik işsizlikten yararlanarak tefecilik yapmayı da küçümsemiyordu. Bu iki yolla yoksulların paralarını kolaylıkla elde edebiliyordu ama sevgilerini değil. Yeni devlet bu küçük vurguncuları rekabet yoluyla ortadan silmeye karar verdi. İNRA'ya milli tüketim kooperatiflerini örgütleyerek üretim kooperatiflerini desteklemesini emretti. Her plantasyonda işçilerin yanı başında halk mağazaları açıldı. Bu mağazalarda en ilkel ihtiyaç maddeleri maliyet fiyatına, ayrıca ulaşım, taşıma hizmetlerinin ücretleri, kira ve benzeri için alınan bir %10 ek ile elde ediliyordu. Özel ticaret bu darbeye dayanamadı. Bakkallar dükkanlarını kapattılar. Milli Piyango'dan elde edilen gelir, bu parayı konut meselesinin çözümünde kullanan diğer bir kuruluşa, İNAV'a tahsis ediliyordu. İNAV, her aileye inşaat malzemesi sağlıyordu. Madeni bir karkas, bir miktar oluklu saç, biraz çimento. Buna karşılık her aile kendi evini yapıyordu. Herkes işini kendi görüyordu. Pazar günlerinde kentlerden gelen işçiler de evlerin yapımına yardım ediyorlardı. Her küçük evciğin planı üzerinde anlaşmaya varılmıştı. Neden böyle yapıldığı çiftçilere anlatılıyordu. Onlar da plana bağlı kalıyorlardı. Ancak özel sektörde bir bohyanın yerini rahat ama yine de tek başına olan yeni bir konut alıyordu. Sosyalleştirilmiş sektörde konut inşa etmek yeterli değildi. Ayrıca gruplaştırılmaları gerekiyordu. Toprak reformu yapılana kadar köylüler somut bir dayanışma vasıtası olan bir mahallenin ne olduğunu bilmiyorlardı. Senyörün toprağı üzerinde aylarca çalıştılar ve uyumak için nereye olsa çöreklendiler. İşsizlikle birlikte ilkbahar geldiğinde dağıldılar. İşçiler bazen adanın ta öbür kıyısında olan kulübeciklerdeki ailelerine kavuşmak için yollara düştüler. Bugün için kooperatifin çalışma yerinde kurulması gerekiyor. Hükümet mimarlara danışarak en ekonomik ve köylülerin kendileri tarafından inşa edileceği için en basit bir köy modeli tespit etti. Bütün kooperatiflere bu modelin bir kopyası verildi ya da verilecek. Bu modeli kendi özel şartlarına uydurabilecekler. Yöneticiler tek bir noktada direndiler. Köy kendi kendine yeter olmalıdır. Evler okulun, mağazanın ve diğer kamu yapılarının çevresinde kurulacaktır. Mesele köylüleri ortak bir topluluk hayatı yaşamaya zorlamak değildi. Kübalılar böyle bir şeye zorlanamazlar. Aile mahremiyetine çok bağlıdırlar. İstenilen sadece köylerinin bir mantar tarlası olmadığını, bu konutlar grubunun tesadüfen bir araya gelmemiş olduğunu görmeleriydi. Bir arada çalıştıkları için bir arada yaşıyorlardı. Eğer devrimci anlayışlarını derinleştirmek istiyorlarsa bu gerçeği her sabah pencerelerini açtıklarında keşfetmeliydiler. Reformun ilanından aşağı yukarı bir yıl sonra, 1960'ın bu Mart ayında daha yapılacak çok şey var ama yine de işin temeli atılmış durumda. Ne zaman mümkün olduysa kooperatifler işe giriştiler. Bazen hükümetin tespit ettiği tarihten önce inşaat planı henüz ellerine geçmediği halde köyü bir inşaat alanı haline getirdiler. Bireysel üretimlerindeki artışa paralel olarak günden güne, saatten saate milli üretimi bir ok gibi hızla arttırmayı düşleyen insanların bu arı kovanlarına benzeyen köylerini her yerde gördüm. İşçiler durmadan meselelerini tartışıyorlar. Mahalli liderleri birinci sınıf bir yönetici değilse bütün hatalarını sayar, güçlerinden gereği gibi yararlanmalarını sağlayamadığı için onu eleştirirler ve eğer onu övüyorlarsa buna layık olduğuna emin olabiliriz. Herkes yeni bir şey icat etmek, işleri örgütlemek, akla uygun hale getirmek istiyor. Evet, daha çok üretmek için işleri akla uydurmak, örgütlemek, fakat asla sosyalize üretim çerçevesinden çıkmamak. Kübalı arkadaşlarıma bu uyumun nedenini sorduğum zaman bana reformun sağladığı yararları sıralayarak cevap veriyorlar. Bugün kooperatiflerdeki işçilerin tümünün hayat şartları küçük mülk sahiplerine nazaran mukayese kabul etmeyecek kadar iyidir. Daha önceki gün hala bundan söz ediyordum. Otomobille Matanzas'a doğru gidiyorduk. Bazen toprağı bölüşmek istemiyorlar mı? Yanımda oturan cevap verdi. Niye istesinler? Özel mülkiyet tutkusu insanların kafalarına önceden kazılmamıştır. Özel mülkiyetin çekici olabilmesi için daha önce özel mülkiyete sahip olmuş olmak gerekir. Bu insanlar baba oğul kemerlerindeki kara oraktan başka hiçbir şeye sahip olmamışlardır. Onlar sadece açlık, yoksulluk, hastalık, mirasına sahip olmuşlardır. Hepsi o kadar. Kendi milletlerinden başka bir efendileri olmaksızın, kendilerini Küba toplumuyla birleştirerek, başlarının üzerinde bir dama sahip olmak, herkes için çalışırken kendileri için de çalışmak, durmaksızın hayat standartlarını yükseltmek istiyorlar. Ya istediklerine sahip olacaklardır ya da öleceklerdir. Bu istekler gerçekleşmesi mümkün şeylerdir. Bunun ötesinde toprağın mülkiyeti özel ve hatta kolektif olmuş, onlar için soyut bir meseleden ibarettir. 9. ayrımın sonu sayfa 116.